Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Geçen hafta 30-35 odalı yaklaşık 80 kişinin çalıştığı Osmanlı dönemi konaklarını anlatmış, konak görevlilerinin unvanlarını sıralamış, Ketüda Efendi ile başlamış, orada kalmıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edecek, diğer görevliler hakkındaki bilgileri nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak? Bu hafta Divan Efendisi ile başlıyoruz. Diğer bir ismiyle Daire Mektupçusu. Yanında bulunduğu zatın kalemi mahsus müdürü ya da hususi katibidir. Bu efendilerin birçoğu resmi daire kalemlerinden yetişmiş kişilerdi. Ekseriyetle Bab-ı Ali'de yani Daire-i Asafi'de bulunan Beylikçi-i Divan-ı Hümayun denilen dairede bir müddet hizmet etmiş, sonradan vüzeradan birinin mahiyetinde uzun müddet taşrada bulunmuş, dünya işlerini, devlet idare ve muamelelerini öğrenmiş kimselerdi. İçlerinde mahir münşiler ve iyi konuşan katip ve şairler yetişmiştir. Böyle şöhret sahibi pek çok kimsenin nesir ve nazım eseri hala el üstünde tutulmaktadır. Hane sahibinin yazacağı her türlü mektup, evrak ve diğer yazılarla gelenlere verilecek cevapları müsvedde halinde hazırlar, ev sahibine gösterir. Uygun görülürse beyaz ederek götürüp mühürletir ya da imzalatır, sonra zarflarına koyar, mühürler, mühür üstüne de yazının bozulmaması için eskiden yapıldığı gibi mühürden biraz büyükçe kemikten arşak denen yuvarlak şeyi yapıştırır. Yine eski adetlere uyarak gayet ince dokunmuş beyaz sakan kora bağlar, onun da tepesine mühür mumu sürerek yerine gönderir. Her taraftan gelen evrak ile cevap olarak kendi yazdığı yazıları odasında dolaplarda saklar, icabında bulup çıkartması için fihrist tutar, tarih ve özetlerini, kimden geldiği ve kime yazıldığını fihriste işaret eder, yazılan müsveddeleri de kendisi beyaza çeker. Bugün temize çeker diyoruz. Hane sahibi tarafından yazılan evrak şayet resmi yazışmalarsa ve bir kimsenin taltif veya terfiini müjdeleyen yazılardansa, daireye mümeyyiz ağalarından birisiyle gönderilir. Yazı terfi için yazılmışsa yazıyı getirene de atiyeler verilir. Eğer yazı sicil konusu bir tebvih ise, hakaret olsun diye kavaslardan biriyle gönderilmesi adetti. Divan efendisi de hane, uşak, hizmetçi, halayık sahibi bir zat olup daireye atla gelir giderdi. Kendisine Ketüda Efendi gibi muamele edilir ve saygı gösterilirdi. Gelelim Mühürdar Efendi'ye. Bu zatın da vazifesi konakta kendine mahsus olan odada oturup hane sahibine takdim edilen arz-ı halleri alarak kendisine vermek, ondan aldığı emirleri de arz-ı hal sahibine tebliğ etmekti. Resmi daireye hane sahibiyle beraber gider, dairedeki kendine mahsus odada otururdu. O zata verilen evrak ve istidaları akşam konağa getirir, münasip bir zamanda hane sahibinin yanına girer, icap eden evrakı okur, arz-ı hallerin kısaca özünü anlatır, bunlar hakkında yazılacak yazılar için evrakı alır, verilen kararı divan efendisine teslim eder, resmi dairede de kalemlerde yazılmış resmi evrakı imza ettirir, mühürlenecekleri de o zatın mührünü alarak huzurunda oturup mühürlerdi. Dairenin aylık, senelik hesaplarını tertip eder ve bütçeyi yapar. Konakta odasına alınan misafirleri hane sahibi odasına gelene kadar idare eder. Mühürdar Efendi de konağa atla ve uşakla gelip gider. Ona da Ketüda Efendi ve Divan Efendisi gibi muamele edilir, hürmet gösterilir. Her akşam kendisine bir tabla yemek verilir, ağalardan biri de hizmet eder. Sırada Hazinedar Ağa var. Hane sahibinin paralarının bir kısmı bu ağaya emanet verildiğinden hane sahibi bu iş için gerekli olan çok dürüst, doğruluktan hiç ayrılmamış, sadık birisini doğrudan kendisi seçerdi. Esas görevi her ay hane sahibine verilen paraların saklanması, dairenin aylık masrafları çıktıktan sonra hane sahibi kimlere ve ne miktar atiye dağıtacaksa tespit edilen miktarda akçeyi o kimselere vermekti. Tedavül eden akçeler, birer paralık pek ufak akçe ile pul denen daha küçük miktarda olduğundan para verirken uzun uzun saymak çok zordu. Bu yüzden hazinedar ağa müsait olduğu bir zaman bunlardan yeteri kadar değişik miktarlarda ayırıp birer sakan kora bağlar, ayrı ayrı saklardı. Verilmesi emredilen miktarda parayı miktarı belli olan kiselerle yani keselerle verirdi. Hane sahibinin dairesine beraber gider, dönüşüne kadar yanında durur, yine beraber konağa gelirlerdi. Gidiş gelişlerde kime ne miktar para verilmesi emredildiyse hemen yanında bulundurduğu paradan verirdi. Parayı herkesin gözü önünde ve açıkta vermek adet olmadığından münasip bir şekilde gizlice verir, aksi halde azarlanabilirdi. Hazinedar ağa her ay hane sahibine aldığı ve verdiği paranın hesap pusulasını takdim ederdi. Hane sahibine devrin şairlerinden biri tarafından bir manzume takdim edilmişse, karşılık olarak verilmesi buyurulan ve caize denen atiye yine hazinedar ağa aracılığıyla verilirdi. Hane sahibinin lüzum gördüğü kimselere ihsan ettiği altın, altın üzerine mineli enfiye kutusu, altın ya da altın üzerine mineli saat veya kıymetli bir çift murassa bilezikli kehribar çubuk takımı yine hazinedar ağa aracılığıyla verilirdi. Hazinedar ağa bu cins kıymetli şeylerle paraları kendi odasındaki demir sandıkta saklar, atiye olarak şuna buna verilecek paraları odada sayar, çıkınlarına bağlar ve hane sahibiyle bir yere giderken bağlı paraları meşin bir keseye koyar, elbisesinin altına, boynuna asar, icap ettiğinde oradan çıkararak verirdi. Osmanlı Vüzera konaklarındaki görevlileri ve onların görevlerini, yaptıkları işleri sıralamaya devam ediyoruz. Sırada Kitapçı Efendi var. Bakalım Kitapçı Efendi ne iş görürmüş? Dairelerinde kitapçı bulundurmak pek büyük vüzeraya mahsustur. Kitapçı efendiler ulemadan ve fazilet erbabından olurdu. Eskiden böyle dairelerde mükemmel bir kütüphane bulunurdu. Odanın iki tarafında kitap koymak için ceviz veya maun ağacından yapılmış, camlarına sarı tel örülmüş dolaplar yer alır, odanın pencere tarafına hane sahibine mahsus ipek yüzlü bir minderle bir de ceviz rahle konurdu. Kitapçı efendi içinde böyle bir minder ve rahle vardı. Bu odaya mahsus büyükçe bir sarı mangal da bulundurulurdu. Kitapların bir fihristi vardı. Fihriste konularına göre ayrılmış kitapların isim ve sıra numaraları yazılırdı. Kitapçı efendi yalnız dairenin hafızı kütübü değildi. Lüzumunda hane sahibi devlet dairesine ait ya da şahsi konularda fikrini sorabilir, onunla ilmi konuşmalarda bulunurdu. Söz konusu olan bir meseleyi imaniye ve şeriat yönünden açıklayarak şer'i ve ilmi danışmanlık yapardı. Bu kimseler mensup oldukları ilmiye sınıfında mevleviyet payesini alırsa ilmiye ricalinden sayılacağından artık kitapçılık hizmetinde bulunamaz, bir başkası seçilirdi. Konakta mevcut kitaplardan başka çarşıda ya da terekelerden birinde nadir ve son derece kıymetli bir kitap bulur ya da haber alırsa o kitabın alınmasını hatırlatır ve kitap satın alınarak kütüphaneye konurdu. Bu suretle eskiden vüzera kütüphaneleri adeta bir kitap hazinesiydi ve pek çok sayıda kitap bulunurdu. Vüzera çocuklarından heves edenler ilk tahsillerine bu kitapçı efendilerle başlarlardı. Okuma zevkini alınca da ilim tahsiline devam ederlerdi. Hane sahibi devlet işleriyle meşgul olup pek vakit bulamadığından acele halledilmesi beklenen konular dışında ev sahibiyle ekseriya yatsı namazından sonra görüşürdü. Yine o zamanlarda ilmi konuşmalar yapılırdı. Kitapçı efendi eğer hane sahibinin evlatlarını okutmuyorsa her vakit konakta bulunmaz, öğleye kadar kalır, akşam ezanına yakın yine gelirdi. Dersaadet'te bulunan ilim ve irfan ehline vüzera dairelerindeki kütüphaneler daima açık bulundurulurdu. Fenne ve ilme ait aranan bir kitabın bulunduğunu haber alan kitapseverler öğle vaktine kadar konağa gelir, kitabı görüp okuyabilirlerdi. Bu suretle de kütüphaneler bir şahsa mahsus kalmamakta, halkın istifadesine açık olarak hizmet vermekteydi. Hele hane sahibi tahsil görmüş iktidar erbabından bir zat ise, kütüphanesini İran Kârî Musanna tesipli musavver kitaplarla, kitabı yazanın kendi el yazma nüshalarıyla bir müze haline getirirdi. Meşhur hattatların yazdıkları musaf-ı şerifler, murakkalarla kıymetleri büsbütün artırılırdı. Kitapçı efendinin konakta kendine mahsus müstakil bir odası vardı. Her akşam bir tabla mükemmel yemek verilirdi. Kendisi de misafir çağırabilir, hane sahibiyle görüşmesini istediğini ulemadan birini de yemekte bulundurabilirdi. Ağalardan biri hizmetini görürdü. Böyle fazilet erbabından seçilmiş kitapçı efendilere dairede herkes tarafından hürmet gösterilir, kıymet verilir. Hane sahibi tarafından derecesine uygun aylık verildiği gibi evinin odunu, kömürü alınır. Ramazanlarda ihtiyacı karşılanır, arada ve bayramlarda atiye verilerek, elbise ve benzeri şeyler yapılarak da taltif olunurdu. İmam Efendi. Vüzera ve diğer ekabirden memurların dairelerinde imam olan efendiler, hane sahibi ve daire halkına sabah, akşam, yatsı namazını konağın selamlık tarafındaki büyük sofada kıldırırdı. Hane sahibi ve misafirler için sırmalı, müzeyyen ve kıymetli seccadeler serilir, diğerleri için uzun halı saf seccadeleri döşenirdi. Cemaatle namaz kılınırken ağalardan biri müezzinlik vazifesini yapardı. Hane sahibi sabahtan vazifesine gittiği için öğle ve ikindi namazlarını imam efendi yine cemaatle evde kıldırırdı. İmam efendilerin mutlaka hafızı Kur'an, güzel sesli, kıraati düzgün ve mücevvid olması şarttı. İmam efendi dairenin muhterem erkanından olduğu için ketüda veya mühürdar efendi ile beraber yemek yerdi. İmamlık hizmetine alınanlar oldukça tahsil görmüş ve sohbet edilebilir kimselerden seçildiklerinden hane sahibi ekseriya imam efendiyi yanına çağırır, sohbet eder, musikiden anladıkları için de naat-ı şerif ve ilahiler okumasını da rica edebilirdi. Hane sahibinin evlatları yoksa veya ölmüşse imamlık yaparken Kevser suresini okumamaya, ev sahibi pek dindar fakat henüz hacca gitmemiş ise, haccın farzına dair indirilmiş ayetleri de namazda okumamaya dikkat ederlerdi. Eğer hane sahibi çok sert tabiatlı ve acımasız bir kimse ise, yine namaz sırasında zalimler hakkındaki ayetleri okumaktan çekinmesi, bütün aklı başında olanların titizlikle dikkat ettikleri hususlardandı. Kübera daireleri imamlıklarında bulunanlar ilmiye sınıfında dersaadet müderrisliğine kadar yükselebilirdi. Bu rütbeden daha yükseğine geçenler artık imamlık yapmazlar, yerlerine bir başkası tayin edilirdi. Bu ilmi payeye ulaşanlar ancak Selahattin-i İzam'a imamlık yapabilirlerdi. Bu gibi daire imamlığı yapanlar içinde henüz evlenmemiş fakat hizmette kıdem kazanmış olanlar, kendisini hane sahibine sevdirmişse evlendirilebilir, hatta bir ev de satın alınır, eşyaları tedarik edilir ve düğün masrafları karşılanırdı. Ev, bark, çoluk çocuk sahibi olanları da nadir değildi. Bu gibi efendilere aylık maaş verildiği gibi elbiselik çuha, atiyeler yani hediyeler, bayramlarda da elbise ve çamaşır takımı ve atiye verilerek gözetilir, taltif edilirlerdi. İlmi musiki erbabından olan imam efendilerin öğretmeye kabiliyeti olanları bulundukları dairede hizmet eden gençlerden heveslilerine bildiği bestelerden nefes, sema ve kârlarla ilahi ve şarkı gibi şeyler talim ettirir ve böylece bir hayli adam yetiştirirlerdi. Ses ve Ses ve usulü musikiye heveslilər için de el ve ağız sazlarına meraklılar da çıkardı. Bu sebeple ekabir dairelerinde musikiden anlayanlar çoktu. Ramazan'da cemaatle teravih namazı kılınırken aralarda tevşihler okur, mükemmel müezzinlik ederlerdi. Hane sahibi olan zat dairesinde böyle musiki ustaları bulundurursa, halk arasında musiki erbabına "Falanca zat filanca paşanın imamlığından geçmiştir" diye önem verilir. Bu suretle hane sahibinin namı da imamının şöhretiyle birlikte anılırdı. Sıra geldi kaftan ağasına. Bakalım kaftan ağasının vazifesi neymiş? Büyük dairelerde vazifeli olup eski gedikli ağalar denen ağaların en saygı değeri bu kaftan ağasıydı. Hane sahibinin en yakın adamı olarak her vakit onunla birlikte bulunurdu. Sırdaşı, diğerlerinden ayrı tuttuğu seçilmiş birisiydi. Ekserisi okur yazar kimselerdi. Ağa denmesine rağmen efendiden, aklı başında, zeki, kabiliyetli, dürüst, sadık insanlardı. Hane sahibinin itimadını kazanmış oldukları için de hususi ve en mahrem işlerinde bulunurlar, Kübera'dan biriyle çok özel bir işi varsa muhaberatı kaftan ağası yapardı. Hane sahibi sokağa gidecekse giyeceği resmi kürkünü veya harmanisini giydirip çıkarmak, ayakkabılarını vermek ve kaldırmak, selamlıkta duran mevsime ve kibar adetlerine göre günde birkaç defa değişerek giyilen kürkleri verip almak ve bunları muhafaza etmek, yüzyıllardır süregelen usullere göre her sınıf ricale mahsus özel sarılmış sarıkları bu işle uğraşan sarıkçılara sardırıp muhafaza etmek ve değiştirmek, yazma el çevrelerini muhafaza etmek gibi şahsi işler hep kaftan ağalarının vazifelerindendi. Gelelim vekil harç ağaya. Bu vazifeyi yapanlar yalnız vüzera ve ekabir dairelerine mahsus değildi. Diğer rical ve orta halli kibar hanelerinde de vekil harç denen ya ayrı bir kimse bulunur ya da adamlarından biri ilaveten bu işte kullanılırdı. Vüzera ve ekabir-i rical hanelerinde ise yalnız bu hizmeti yapmak üzere ayrı bir vekil harç bulundurulurdu. Bu zatın böyle büyük konaklardaki vazifesi, konağa lazım gelen bütün mutfak harçlarını, sebzeyi, eti ve kiler malzemesiyle kahve, şeker, kömür, odun gibi şeyleri zamanında düşünüp seçerek almaktı. Mevsimine göre konağın selamlık ve harem tarafına verilen çeşitli meyveleri satın alır, kilerci ağaya ve haremde kilerci kalfalara verir, ahırda kullanılacak alet ve levazımatla gerekli arpa, saman satın alınmasını temin eder, daire içinde ahır ve mutfakta tamir edileceklerin tamirini yaptırır, noksanlarını tamamlatır, tablakar, ayvaz ve saraydarların vazifelerinde kullanılmaları, değiştirilmeleri zorunlu ise çıkarılıp yerlerine yenilerinin alınması ve onların da devamlı teftişi, mahiyelerinin verilmesi işleriyle uğraşırdı. Bu hizmete alınanların şahsi durumu, hal ve tavırları incelenmiş, güvenilir, doğru, tecrübeden geçmiş kimseler olması şarttı. Vekil harç ağaların mahiyetine oldukça okur yazar ve hesap tutabilen vekil harç katibi de verilirdi. Vazifesi vekil harcın defterlerini tutmak, şuraya buraya gönderilmek, esnaf ve tüccarı dolaşarak mal fiyatlarını öğrenmek, mal alırken miktarını kontrol etmek, malın değiştirilmemesine dikkat etmekti. Bunların mahiyesi de konaktan ödenirdi. Vekil harç ağalarda dairenin diğer gedikli ağalarından sayıldıkları için gelen yemekleri beraber yerler, zobu denen hademeler bunlara hizmet ederlerdi. Ekserisi evli olduklarından geceleri evlerine gider, sabah erkenden konağa dönerlerdi. Bu ağalara evleri için lazım gelen odun, kömür, Ramazan harcı, bayramlık elbise ve çamaşır verilirdi. Arada sırada gerek hane sahibi, gerek hanımı ve hane halkından diğer bey ve hanımlar tarafından da atiyeler verilerek taltif edilirler, hürmet görürlerdi. Bu ağaların sakal bırakmaları, kürk giymeleri kendi arzularına bırakılmıştı. İç ağaları. Vüzera ve ekabir-i ricalin şahsi hizmetine bakarlardı. En az 4 kişi olurdu. Konakta, dairede, misafirlikte daima hane sahibinin yanında ve maiyetinde bulunurlardı. Üstlerine giydikleri esvap koyu renk olurdu. Fakat onun içinde bulunan boy entarisinin geçen yüzyıllardan beri devam eden adete göre temizliklerini göstermesi bakımından kış-yaz beyaz renkte olmasına, bu entarinin ön peşlerinin birer ucunu kuşağa sokmaya ve beline bağladığı kuşağın iki ucunu uzunca bırakarak aşağı sarkıtmaya, bir ucu kısmen görülecek şekilde göğsüne daima temiz ve beyaz bir çevre sokmaya mecbur tutulmuşlardı. Bunların bıyıklarını çok uzatarak gezmeleri, tırnak ve tıraşlarının uzaması, ellerinin yüzlerinin kirli oluşu, hane sahibine yüksek sesle cevap vermeleri çok ayıptı. Hane sahibinin önünde dururken dahi sağ ellerini göğüslerine koyup sol ellerini aşağı sarkıtır, bir iş için emir verilince temenni ederek odadan çıkarlardı. Eski adetlere göre bel kuşağının ön tarafına bir nevi muhafız gibi bir hançer sokar ve sapını dışarıda bırakırlardı. İkisi hane sahibinin oturduğu odanın kapısı dışında dururdu. Yine eski usule göre hane sahibi el vurup çağırdığı zaman içeri girerek durur, emrini alırlardı. Hane sahibi selamlıktayken abdest alacak olursa futasını beline bağlamak ve abdest havlusunu tutarak beklemek, havluyu vermek, odasına seccadesini sermek, kaldırmak, bir yere gideceği zaman mutlaka mahiyetinde dördü beraber gidip gelmek, çubuğu söndüğü zaman ateş vermek, kahve veya şerbet istediği vakit kahveci başı veya kilerci başıya haber vermek gibi şahsi hizmetlerini yaparlardı. Bir misafir gelip hane sahibinin yanına girdiğinde mutlaka onunla odaya girer, kapının sağ tarafında durur, misafire çubuk, kahve getirilmesi emredilirse emri alıp iletirlerdi. Her gireni göz hapsinde tutmak başlıca vazifelerindendi. Vüzeradan bir zat mülakat için geldiği zaman o gün nöbetçi olmayan ve konakta bulunan diğer iç ağalarından ikisi koltuğuna girip yukarı çıkarırlar, giderkense nöbetçi olan ağalar koltuklayıp indirirlerdi. İç ağaları evlenmezler, bekar kalırlardı. Hane sahibi bunlara daima ağa diye hitap ederdi. Diğer orta hizmetinde bulunanlardan üstün tutulurlardı. Onlarla birlikte yemek yemezlerdi. İç ağalarına ayrı yemek çıkar, hepsi beraber yerlerdi. Gelelim kahveci başı ağaya. Ekabir dairelerinin gedikli tabir edilen ağalarındandı. Hane sahibinin kahvesini bizzat kendisi pişirir, verir, konağa üzera ya da ekabir-i ricalden bir misafir gelirse yine kahvelerini kendisi götürür, akşam sabah her yemek sonunda konakta vazifeli kimilerin, gedikli ağalarla diğer ev hademelerinin kahvelerini pişirtir, odalarına gönderir, kahve içmek üzere kahve ocağına gelenlere kahve verdirirdi. Ev sahibinin kahvesini nezareti altında kavurtur, dövdürür, içerisine münasip kakule koyar, ona mahsus olan kavanozlarında saklar, kahve ocağına ait takımların çok kıymetli olanlarını kendi dolabında kilit altında tutardı. Kahve ocağı denen oda konağın alt kat sofasında bulunur. İçinde mermerden oymalı tepeli, altı taş, yanları çini döşeli, altına ot taşı konmuş olan dört gözlü bir ocak vardır. Sıcak su bulundurmak için gözlerden birine bakırdan altı musluklu büyük bir güğüm konur. Diğer üç göz de kahve cezvesi sürmeye mahsus ateşliktir. Ocak yanında yıkanan cezve ve fincanların suyunu dökmek için büyükçe kalaylı bakırdan badya bulunurdu. Bu oda boyunca gelenlerin oturup kahve içmeleri için üzeri kabaca halı mıhlanmış peyke yapılırdı. Ocağın bir yanında duran kilitli bir dolapta hane sahibine mahsus kahve fincanı ve zarfları, vüzera ve ekabir-i ricale verilecek çok kıymetli zarf ve fincanlarla sırmalı pek çok kahve örtüsü, müzeyyen kahve tepsileri saklanır, dolabın anahtarı kahveci başında bulunurdu. Ocağın öbür tarafında ise diğer misafirlerle ocağa gelenlere verilmek üzere muhtelif cins fincan, zarf ve tepsiler konurdu. Hane sahibine ve hanedekilere gelen vüzera ve küberadan ricale, üzeri kadife kaplı ve gümüş pafta mıhlı veya sırf gümüşten bir tepsiye fincan ve zarflar dizilir, ortasına bir ufak nihali, üzerine kahve cezvesi konur, bu tepsiyi götüren ağa sağ omzuna müzeyyen ve sırmalı bir örtü atar, odadan içeri girer, kapı yanında durur, beklerdi. Kahveci başının bizzat kendisi kahveyi fincana koyar, sağ elini alır ve sol elini göğsünden beş parmak aşağıda tutar, fincana ve gideceği yere bakarak ağır ağır götürür, kahve verilecek zatın tam önüne gelince biraz durur, hane sahibi veya gelen muhterem zat kahveyi almak üzere elini uzatınca yarı eğilir, fincanı verir ve bir iki adım geri çekilir, sonra döner, kapı yanında durur. O zat fincanı uzatınca gelir, alır geri döner. Diğer misafirlere kahveyi kahveci başı ağa götürmez. Gelenlerin derecelerine göre takımlarla emrindeki kahveci ağalardan ikisi götürüp geri gelirler. Gedikli ağalardan başka diğer ağalarda bu kahveci ağalar derecesinde kapı yoldaşı olduklarından sabah ve akşam yemekten sonra kahveleri onların hizmetini yapan zobu denen koğuş uşakları tarafından bir tepsiyle getirilip verilirdi. Gelelim tütüncü başı ağaya. Dairenin gedikli tabir edilen önde gelen ağalarındandı. Hane sahibiyle onun getirmesine emrettiği misafirlerine çubuklarını kendisi götürür, diğer rical ve misafirlere derecelerine göre verilecek çubukları ise refakatindeki ağalarla gönderirdi. Tütüncü başı ağaya mahsus konağın alt kat sofasında bir oda bulunurdu. Bu odanın bir tarafında yer alan kilitli bir dolabın içinde murasa veya altın üzerine mine işlemeli ve diğer çok çeşitli kıymetli çubuk imameleri, hane sahibine mahsus göbek ve bohça denen kıyılmış tütünler, yine hane sahibine ait çubuk lüleleri saklanırdı. Bir başka dolapta da diğer misafirlere mahsus ve yine her biri kıymetli kehribar çubuk takımlarıyla misafir tütünleri bulunurdu. Bu odanın yan duvarı önünde boydan boya yüksekçe bir sandık yer alırdı. Sandığın kapağı yukarı doğru kaldırılırdı. Buraya çubuklar çarpılmasın diye boydan boya yatırılarak konurdu. Bir tarafa da hemen götürülmek üzere tütün doldurulmuş hazır lüleler dizilirdi. Hane sahibi, vüzera ve ekabir-i ricale çubuk verileceği zaman, çubukçubaşı ağa çubuğu yanındaki ağada tütün tablasını alır, odaya girerler. Ağa, elindeki tablayı çubuk uzunluğunu hesap ederek odanın uygun bir yerine koymak için bir dizini büker, diğer dizini yere dayar, tablayı yavaşça yere koyar, çekilir. Tütüncübaşı Ağa da çubuk lülesini adı geçen tablaya koyar ve çubuk imamesini tam ağız hizasına gelecek şekilde aksı üzerinde çevirerek verir. Ekabir dairelerinde hane sahibinin odası dışında emir bekleyen iç ağaları bulunurdu. Buyurulursa derhal Tütüncübaşı Ağa'ya haber verir, o da gelir, çubukları değiştirirdi. Aynı çubukların tekrar getirilmesi ekabirce pek ayıp sayılırdı. Her çubuk istenişte çubuk ve imamelerini değiştirmek tütüncübaşının vazifesiydi. Gerek hane sahibine gerekse ekabir-i ricale verilen çubuk imamesinin aşağı yukarı oynatılmadan tam dudak hizasına gelmesi için çok dikkat ve tecrübe gerekliydi. Tütüncübaşı Ağa odasında arkadaşlarını buna alıştırır, talim ettirirdi. Böyle büyük dairelerde hane sahibiyle hareme mahsus olan ve pek büyük vüzera ve ricalden misafirlere verilen tütün ile dairede diğerlerine harcanan tütünler başka başka olduğundan bunların cins ve nev'ini bulup almak, ayırmak, alınan tütünleri kıymak için özel tütün kıyıcıları getirmek, kıydırıp hazırlamak ve yerli yerine saklamak, en az haftada bir defa uzun tellerle çubukları ayıklayıp temizlemek ve bütün lüleleri usulüne göre istif etmek ve lüleleri hazır olarak yerlerine koydurmak tütüncübaşının vazifesiydi. Hane sahibinin kendisi ya da misafirlerden bazısı nargile içiyorsa, şişesi âlâ billûr'dan gümüş sarılı kalın telle örülerek yapılmış marpucu, iki kulaçtan kısa olmayan nargileyi ve nargile tabağını hazır bulundurmak, lazım olunca götürüp emredildiğinde tıpkı çubuk verir gibi misafirlere takdim etmek, içilecek tömbekileri saklamak, doldurup verdirmek, değiştirilecekse kibar usulünce eskisini götürmeyip yeni nargile vermek de tütüncübaşının yaptığı işlerdendi. Şimdi de sırayı Kilercibaşı Ağa alıyor. Bakalım Kilercibaşı Ağa'nın vazifeleri nelermiş? Büyük dairelerin gedikli ağalarından, hatırı sayılır kişilerdendi. Kiler dairesi de konakların birinci katında bulunurdu. Oldukça büyük olan bu odada süzülmüş su koymak için büyük boy birkaç tane inoz küpü, öteberi yıkamak için bir çeşme veya musluklu iki büyük bakır su küpü, üzerinde öteberi hazırlamak için yarım adam boyunda bir destgah, şimdi tezgah diyoruz, duvarlarda şişe ve diğer eşyayı koymak için kat kat birçok raf, kahvaltı ile konacak diğer yiyeceklerin saklandığı iki büyük dolap ve odaya ait başka lüzumlu eşyalar bulunurdu. Kilercibaşı'ya dairenin büyüklüğü ve ev halkının sayısına göre 2-3 muavin ağa verilirdi. Ekabir konaklarındaki kilerlerde mevsimlik her çeşit meyvelerden zamanında yapılmış reçeller, luaplar, çevirmeler, gülbe şeker, sakız, limon çiçeği ve fulya tatlıları ve karanfilli iftar şerbetlikleri ve tereyağlar, ballar, sucuk ve pastırmalar, turşuların çeşitleri, lüzumu olan daha nice nefis şeylerin her türlüsü bulunurdu. Sarayda nefsi padişahiye mahsus olarak pişirilen tatlı çörek, saray pidesi, saray fodlası ve sakızlı simit, has somun ile kaymak, süt, günü gününe yapılmış tereyağı, taze yumurtanın her birinden yeteri kadar sadrazam ve şeyhülislam ile kubbe altı vüzerasına her sabah hususi adamlarla taltif olarak göndermek, eski adetlerdendi. Kilere alınan bu yiyecekler, hane sahibiyle haremi ve ailesine sabah kahvaltısında verilmek üzere haremdeki kilerci kalfaya teslim edilirdi. Hane sahibi kahvaltısını haremde yerdi. Sabahları Ketüda Efendi, Divan Efendisi, Mühürdar Efendi, Kitapçı Efendi, İmam Efendi ve diğerleriyle gedikli ağalara, Kilercibaşı mahiyetinde bulunan ağalarla tepsiler içinde ayrı ayrı kahvaltılar gönderilirdi. Kilere başvuran diğer ağalara da bunlardan bir miktar verilirdi. Kahvaltılar için gerekli çeşitli boylarda ipekli ve sırma başlı havlular ve gümüş ve pulattan her boyda tepsiler vardı. Kiler takımının hepsi kilercibaşı ağaya teslim edilmiş olurdu. Sucuk, pastırma ve salamura peyniri gibi pek tuzlu olanlar kahvaltı tepsisine konmazdı. Yemek zamanı gelince sofracıbaşı ağa eliyle icap eden sofralar kurulduğu zaman, kilerden büyük tepsiler içinde tabaklarla salatalar, çerezler, turşular getirilir ve sofralara konarak tertip olunurdu. Yemeğin sonunda yine o tepsilerle alınıp kilere götürülürdü. Böyle büyük kilerlerde her türlü kıymetli çini, fafuri ve mertebani tabaklar ve kaseler ve pancar turşusu konmaya mahsus billur tasların envaı vardı. Sırada Kara Kulak Ağa var. Dairelerde zabit gibi muamele gören ve hatırı sayılan gedikli ağalardandı. Dairelerde böyle kara kulak ağası kullanma, sadrazamlarla emirlerinde bulunan havas-ı vüzeraya mahsustu. Diğer rical konaklarında kara kulak ağası bulunmazdı. Kara kulak ağanın mahiyetine daire ağalarından nöbetle üçer ağa verilirdi. Yine dairede bulunan kavaslardan 4 kişi 24 saat kara kulak ağanın emri altında bulunurdu. Bu 7 nöbetçinin yerini devamlı yeni nöbetçiler alırdı. Ayrıca konakta eğerlenmiş olarak 8 at daima hazır olarak Kara Kulak Ağa'nın emrinde beklerdi. İstanbul'un herhangi bir yerinde gece veya gündüz vakitli vakitsiz bir yangın çıkarsa derhal yangın nöbetçisi gelir, konak kapısından girer, "Nöbetçi ağalar filan yerde" diye nara atarak yangını haber verirdi. Vakit ne olursa olsun derhal atlar çekilir, gece ise ellerinde büyük muşamba fenerler bulunan iki ağa öne düşer, kara kulak ağa hayvanla yangın yerine gider, orada mahiyetindekilerle icap eden yerlere tulumbalar getirtir, sakaları çevirir, su taşıtır, gereken yerleri yangın söndürmeye yardımcı olmak üzere yıktırırdı. Yangında kimlerin hane ya da dükkanı yanmışsa, adedini gösteren listeyi hane sahibine vermesi de başlıca vazifeleri arasındadır. Bu ağalara yangın memuru oldukları için kulakları bu cins korkulu haberleri beklediğinden kara haber bekleyen anlamında Kara Kulak Ağa adı verilmişti. Geliyoruz Kavasbaşı Ağa'ya. Ekabir dairelerinin esaslı daimi hademesinden yani gedikli ağalarından olup zabit addedilen hizmetlilerdir. Vükela dairelerinde bulunan 30 kadar kavasın başıdır. Bu kavasların bellerinde her vakit kılıç ve tabanca bulunur, hepsi gayet güçlü kuvvetlilerden seçilmiş kimselerdir. İlk bakışta çok heybetli ve bahadır görünmeleri için bıyıklarını büyütür ve çenelerinin iki tarafından yastık tabiriyle bıyığa sakal ilave ederlerdi. Gerek oturuş gerek yürüyüşleri vakur ve yiğit tavırlıydı. Kavasbaşının ikincisi denen bir de yardımcısı vardır. Bu adamlar hane sahibinin silahlı muhafızlarıdır. Her gün nöbetle 12'si hane sahibiyle kapıya gider gelir. Kavasbaşı ile altısı ağın atın sağında ve ikinci kavasbaşı ile diğer altısı atın sol tarafında tek sıra yürürlerdi. Hepsinde sırmalı kayışla gümüşlü eğri kılıç ve yine bu kayışa bağlı sırma kapaklı kubur denen tabancalıkla bir çift doldurulmuş tabanca taşırlardı. Mahiyette giderken sol elleriyle kılıcın kabzasından tutar, sağ ellerini vakurane sallayarak yürürlerdi. Başlıca vazifeleri bir nevi muhafızlıktı. Ayrıca hane sahibi bir adamı azarlamak, ihtarda bulunmak ya da cezalandırmak için çağırtacaksa kavaslar vazifelendirilirdi. Bunlar gidip gelirken ellerinde fil derisinden yapılmış kırbaçlar taşırlardı. Hane sahibi adamın dövülmesini emrederse bu kırbaçlarla ceza yerine getirilirdi. Birinin bıyığı ve saçı ağarırsa görünüşlerine uygun düşmediğinden doğru bulunmaz, derhal boyarlardı. Kavasbaşı'nın ayrı odası, diğerlerinin de koğuşta özel yerleri vardı. Hepsinin yatakları, şahsi ayrı dolabı ve zobu denen hizmetkarları bulunurdu. Yemekleri ayrıydı. Ekserisi vüzera mahiyetinde taşrada çok gezmiş ve çok şey görmüş olduklarından konuşmalarının konusu çoğu zaman kahramanlık serüvenleri teşkil eder, birbirlerine uzun uzun hep bunlardan bahsederlerdi. Boş zamanları eski usul üzere keçeye kılıç vurmak ve çelik kestirmekle geçerdi. Kılıç vurma talimlerin en zoru pazu kuvvetine bağlı olan asılmış ibrişimi kesmekti. Bu hareketleri aralarında devamlı talim ederlerdi. İçlerinde son derece mahir olanları vardı. Geliyoruz harem kahyası ağaya. Dairenin gelikli denilen sınıfına dahildir. Yaşlı ve sakallı olmaları lazımdır. Dışarıdan tayin edilmezler. Uzun müddet dairede hizmet etmiş, emniyetli, itimada layık, namuslu, dini bütün olan kimselerden seçilirler. Büyük dairelerin harem tarafında orta kapıyı lüzumunda bizzat açar ve kilitler, hareme odun, kömür ve diğer eşyalar taşınırken kapıda durup nezaret ederler. Harem ve selamlık arasındaki duvar içinde münasip bir yerde bulunan, içerisi raflı, dönmesi için alttan ve üstten demir bir mile bağlı olup, dönme dolap tabir edilen ve lüzumunda elle vurulduğunda çıkan sesle adam çağırmakta da kullanılan tahta dolaba, harem tarafından cariyelerden biri veya bir başkası vuracak olursa, harem kahyası ağa dolabın önüne gelir, istenen şeyi bizzat öğrenir, böylece kimsenin haremle konuşmasına meydan vermez. Dışarıdan hareme gelen şeylerin zararlı ve tehlikeli olup olmadığını muayene eder, harem bahçesindeki çiçeklerin bakımı için giren bahçıvanlara nezaret eder, hanımının emriyle kahya kadın bir şey almak için sokağa çıkarsa beraberinde giderdi. Kahya kadın evine gitmiş ise ve kendisine bir haber gönderilecekse, haberi götürmek, cevabı getirmek yine harem kahyası ağaların vazifesiydi. Harem tarafında bir tamirat olursa işçilerin yanında dururdu. Cariyelerden biri bir yere gidecekse onunla beraber gidip gelmek gibi diğer ilave vazifeleri yine harem kahyaları yaparlardı. Sırada daire kapıcısı ağa var. Bakalım onun vazifeleri nelermiş. Vüzera ve ekabir-i rical konaklarının ekserisi duvarlar içindeydi. Sokak kapısı konaktan oldukça uzak olurdu. Sabah akşam açıp kapamak için kapının tam yanında ayrı bir kapıcı odası bulunurdu. Kapıcı ağa daima bu odada otururdu. Böyle vüzera dairelerinin konak kapılarının bir kanadı gündüzleri akşam ezanına kadar açık tutulur ve ezanda kapatılırdı. Kapıcı ağa hatırlı bir misafirin geldiğini görürse, karşılamak için nöbette bulunan ağalara el uğrarak haber verir, böyle misafirler gelip giderken kapının yanında durarak selamlar, hane sahibi gelince kapının iki kanadını açar, sonra kapardı. Yemek çıktığı zaman kapıyı boş bırakmamak için geçici olarak konaktaki ağaların koğuş hizmetçilerinden bir zobu gelir, kapıyı bekler, kapıcı ağa gelince yine ona teslim ederdi. Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.